Ayrım 53.
Türkiye Kıbrıs'ta askeri çıkarma yapmış ve Türk bölgelerini koruma altına almıştı. Bu girişimden sonra Türkiye dışarıda ekonomik ve askeri yasaklamalar, ambargo, içeride ise zamanla iç savaş halini alacak bir çatışmayla karşı karşıya kaldı, programlanmış bir terör karmaşası içine çekildi. 1974 sonrasında çatışmalar bu kez gerçekten farklı bir nitelik kazanmış ve vahşi bir hal almıştı. Yeni örgütler ortaya çıkıyor. Bunlar sınır tanımaz bir saldırganlık içinde çatışmayı ülkenin her yanına yayıyordu. Yükselen yeni terör, öğrenci ağırlıklı ülkücü, devrimci çatışmasını gölgede bırakmış, profesyonel eylemlere dönüşmüştü. Sağ ve sol olarak adlandırılan bir kısım insanlar hem birbirleriyle hem kendi içlerinde silah kullanarak çatışma içine giriyordu. Solcu sağcıyı, sağcı solcuyu, hatta solcu solcuyu, sağcı sağcıyı acımasızca öldürüyordu. 1975'te kurulan ASAL'a Batı başkentlerinde Türk diplomatları öldürüyor. Aynı yıl Türk devletiyle çatışmaya hazırlanmak üzere PKK kuruluyordu. 1974'ten sonra yalnızca öğrenciler değil, toplumun değişik kesimlerinden insanlar çatışma içine çekildi. Siyasetle ilgisi olsun ya da olmasın, her sınıftan insan ayrım gözetilmeden saldırıya uğradı, yaralandı ya da öldürüldü. İşçiler, öğretmenler, doktor ve mühendisler, bilim adamları, sanatçılar, yazarlar, ozanlar, parti başkanları, milletvekilleri, savcılar, emniyet müdürleri, bakanlar, hatta başbakanlar bile artık terörün hedefiydi. İnsanlar tek tek ya da toplu olarak çoğu kez vahşi yöntemlerle katlediliyordu. Topluluklar üzerine bombalar atılıyor, toplu taşıma araçları, mitingler kurşunlanıyor, kaçırılan insanlar işkence edilerek öldürülüyordu. Bu iş için eğitildiği belli olan bir grup insan çılgına döndürülmüş, yok ediciler gibi vurdular, kırdılar, öldürdüler. Kan dökerken kural tanımama ve dizginlenmeyen bir öldürme duygusu sonsuz ve ilkel bir vahşete dönüştürülerek ülkenin her yerine yayıldı. Türkiye bu kez ikiye değil, belki de 2000 parçaya bölünmüştü. Devrimci kesimden üniversite öğrencisi Rıfat Kurt'un yakılmış cesedi 27 Mart 1977'de sokakta bulundu. Adli tıp raporuna göre Rıfat Kurt diri diri yakılmıştı. Tüm Öğretmenler Birliği Dayanışma Derneği, TÖBDER üyesi Mehmet Baş adlı lise öğretmeni, İstanbul Çatalca'da kolları ve boğazı kesilip sağ gözü oyularak ve tam 28 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. 25 Mayıs 1977'de Ordu'nun Kazgan ilçesi Tavacık Köyü İlkokulu öğretmeni Münir Özsever dövülerek uçuruma atıldı. Parçalanmış cesedini bir hafta sonra köylüler buldu. İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi öğrencilerinden Kıbrıs uyruklu devrimci Muharrem Özdemir 6 Aralık 1977'de işkence edildikten sonra ağzından kurşunlanarak öldürüldü. Türkiye'de Gençlik Hareketleri, Tanzer Sülker Yılmaz, Toplumsal Dönüşüm Yayınları İstanbul 1997, sayfa 325. Diske bağlı genel iş üyesi Ali Şahin, 6 Şubat 1978'de asılmış olarak bulundu. 9 Ekim'de Ankara Bahçeli Evler'de evleri basılan 7 üniversite öğrencisinden 5'i, evde kurşun ve havlu ile boğularak, İkisi Eskişehir yolunda enselerinden tek kurşunla vurularak öldürüldü. 16 Mart 1978'de güvenlik kaygısıyla okullarından topluca çıkan İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin üzerine bomba atıldı. Biri kız, 7 öğrenci öldü, 42 öğrenci yaralandı. Ok Meydanı Motor Sanat Enstitüsü öğrencisi Şakir Ay, 4 Kasım 1976'da vücuduna yüksek dozda uyuşturucu verilerek, Kayseri Fevzi Çakmak Lisesi öğrencisi Mutat Karademir kaldığı evde kafası sopayla parçalanarak öldürüldü. AG sayfa 281, 291, 332, 353. Benzer cinayetler ülkücü kesime yönelik olarak da işlendi. 15 Mayıs 1976'da Afyon Sandıklı Lisesi öğrencisi ve Ülkü Ocakları üyesi İbrahim Türkeş, 17 Mayıs'ta Erzurum Tortum ilçesinde yine Ülkü Ocakları üyesi lise öğrencisi Mustafa Ertaş bıçakla öldürüldü. Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Başkanı Recep Haşatlı'nın arabası 3 Ekim 1978'de tarandı ve Haşatlı yanındaki oğluyla birlikte öldürüldü. 12 Mart döneminde Maltepe'de Hüseyin Cevahir'i vuran Deniz Yarbay Cihangir Erdeniz emekli olduktan sonra açtığı av malzemeleri satan dükkanında tarandı, yanında çalışan gençle birlikte yaşamını yitirdi. AGE sayfa 289-341. 1979 Ocağı'nda İstanbul Ümraniye'de 5 ülkücü işçi işkence edildikten sonra kurşunlanarak öldürüldü. MHP Genel Merkezi bombalanarak otomatik silahlarla tarandı. Bahçeli Evler Karakolu'na 50 metre uzaklıkta gerçekleştirilen bu saldırıda Ömer Yüce ve Alper Demir adlı iki parti üyesi öldü. MHP yöneticilerine değişik tarihlerde yapılan saldırılarda MHP Bingöl Belediye Başkanı Hikmet Çetin, Mardin İl Başkanı Ata Pehlivanoğlu, Uşak İl Başkanı Ali Köleoğlu, Kars İl Başkanı Hüseyin Cahit Aküzüm, Manisa İl Başkanı Cemil Çöllü, Tarsus Eski İlçe Başkanı Ali Düzenli öldürüldü. Şişli İlçe Başkanı Yusuf Bahri Genç'in dükkanı tam 18 kez bombalandı, 19. bomba arabasına kondu ve Yusuf Bahri Genç bu saldırıyla öldürüldü. Ülkücü Hareket 1908-1980, Hakkı Öznur Akik, Ankara 1996, sayfa 240-256-252. CHP'liler ve herhangi bir siyasi hareket içinde yer almayan insanlar da öldürülüyordu. Denetim dışına çıkan saldırganlık, Türk toplumunun tarihinde ve töresinde olmayan bir vahşet dalgası halinde toplumun üzerine çökmüştü. Ölme ve öldürme günlük yaşamın bir parçası haline gelmiş, ülkenin binbir zorlukla yetişmiş aydınları, yani zaten kıt olan eğitimli insan kaynakları yok ediliyordu. Dehşet eylemleriyle şoka sokulan toplum kendine güvenini yitiriyor, insanlar sayıları hızla artan ve bulunduğu yerde etkinlik kuran örgütlerden birine katılmak ya da katılmış görünmek zorunda kalıyordu. Türk toplumu yalnızca insanlarını değil, en zor koşullarda bile ayakta kalmasını sağlayan birlik ve dayanışma geleneklerini yitiriyordu. İşkence ve öldürmeye dayalı eylemler, kişisel ya da grupsal çatışmadan çok, toplumu dehşete düşürmeyi ve ulusal dayanışma geleneklerini yok etmeyi amaçlıyordu. Bu nedenle terörün kendi mantığı içinde bile var olması gereken eylem sınırlaması, saldırılarda görülmüyor, hiçbir nedeni olmadan adam öldürülüyordu. Üstelik bu utanç verici ve insanlık dışı eylemler, örgüt bildirileri ya da itiraflarla sahiplenilmekten çekinilmiyordu. 1980 yılının ilk 9 ayı içinde 1 Ocak 12 Eylül arası aralarında bir milletvekilinin de bulunduğu 29 CHP yöneticisi öldürüldü. 14 Nisan 1978'de Kahramanmaraş Pazarcık Postanesi'ne gönderilen bir paket PTT görevlisini öldürdü. 3 gün sonra 17 Nisan'da bu kez Malatya Belediye Başkanı Hamit Fendoğlu yine paketli bomba ile gelini ve iki torunuyla birlikte katledildi. 4 Temmuz'da Antakya'da gerçekleştirilen öldürme olayı duyanlara inanılmaz gibi geliyordu ama gerçekti. Bir evin alt katını boyayan işçi Mehmet Çelik, sigarası bitince üst katta kalan ve hiç tanımadığı kişilerden bir sigara istiyor. Kendisine fünyeli bir sigara verilen Mehmet Çelik, patlama sonucu yüzü parçalanarak ölüyordu. 27 Kasım 1978'de Erzincan'da bir evin önüne patlayıcı koyduktan sonra zili çalıp kaçan kişiler bir ev hanımının yaşamını yitirmesine yol açtılar. 18 Nisan 1978'de Malatya'ya 8 kilometre uzaklıktaki Beylerderesi Köprüsü yakınında tren yoluna bağlanan 3 genç tren tarafından parçalandı. 1 Mayıs 1978'de İstanbul Sarıyer'de bulunan erkek cesedinin kimliğinin saptanamamasının nedeni yakılarak öldürülmesi ve kömür haline gelmesiydi. 3 Kasım'da İstanbul Silivri'de bulunan erkek cesedinin kimliğinin saptanamamasının nedeni ise ellerinin ve başının kesilmiş olmasıydı. Türkiye'de Gençlik Hareketleri, Tanzer Sürker Yılmaz Toplumsal Dönüşüm Yayınları, İstanbul 1997, sayfa 337. 1979 yılında gazetelere işlediği cinayetlerle ilgili açıklamalarda bulunan Veli Can Oduncu şunları söylemişti. Erkin Akın bana Fatih'te solcuların gittiği bir kahve var, orayı kurşunlayacağız demişti. Sarhoşluğumuz devam ediyordu. Kahveye girdik, tabancalarımızı çektik. Erkin bana aynı masada oturan 20 yaşlarında iki kişiyi gösterdi. İkimiz birden 2 metre mesafeden ateş ettik. Taksi tutup Zeytinburnu'na döndük, eve gidip yattım. Ertesi gün gazetelerde Fatih'te bir kahvede iki ülkücünün kurşunlanarak öldürüldüğünü okuyunca şaşırdım. Erkin'e sen bana solcu dedin, vurduklarımız ülkücüymüş diye söylenince ben öyle biliyordum dedi. AGE sayfa 284. Marksist Leninist Silahlı Propaganda Birliği MLSPB adlı örgüt tarafından MHP İstanbul İl Başkanı Recep Haşatlı ve oğlunun öldürülmesi olayıyla ilgili olarak bir bildiri yayınlanmış ve bu bildiride şunlar söylenmişti. Daha yolun başındayız. Bazı MHP yöneticilerini, devrimci kanı dökenleri azalttık. Kararlıyız. MHP'nin bütün kilit adamları azaltılacaktır. Başbuğlarına da sıra gelecektir. AGE sayfa 341. 30 Temmuz 1978'de Adana'nın Dumlupınar semtinde Halkın Sesi ile Halkın Kurtuluşu adlı devrimci gruplar arasında çıkan çatışmada Halkın Kurtuluşu grubundan Faysal Kelleci ve Oktay Çiğdemal bıçaklanarak öldürüldü. Çatışma nedeni aynı mahallede gazete satmaktı. 29 Eylül'de Kars'ta bu kez Devrimci Yol ile Halkın Kurtuluşu arasında bir çatışma yaşanıyor. Burada da Halkın Kurtuluşu'ndan Eğitim Enstitüsü öğrencisi Vedat Yılmaz kurşunlanarak öldürülüyordu. Aynı gruplar 29 Eylül'de İstanbul Çağlayan'da bildiri dağıtma yüzünden birbirine giriyor. Burada Yüksel Bakır adlı örgüt üyesi işçi yaşamını yitiriyordu. 23 Kasım'da Urfa'da Ferit Uzun adlı ziraat mühendisi devrimci gruplar arasında slogan atma yüzünden çıkan çatışmada öldürülmüştü. AGE sayfa 339. Örneği çok olan bu tür öldürme olayları ülkücülerle İslamcı grup, akıncılar ya da bu grupların kendi içlerinde de oluyordu. 10 Ocak 1978'de Elazığ'da ülkücü akıncı çatışmasında akıncılar grubundan Selahattin Öndek bıçaklanarak öldürüldü. 28 Temmuz'da Rize'nin Güney Su Bucağı Yeşil Köyü'nde akıncılar arası çatışmada tabancayla vurulan Kaya Muradım'ın katili bir başka akıncıydı. 26 Ekim'de Malatya Darende'de ülkücü İrfan Altaş, ülkücü öğretmen adayı Hacı Abdullah Köse'yi din konusundaki tartışma nedeniyle öldürmüştü. AGE sayfa 339. Öldürmelerdeki sınır tanımazlık o denli genişlemişti ki, siyasi cinayetlerde yalnızca erkekler değil genç kızlar da öldürülüyordu. Böyle bir olay Türk tarihinin hiçbir döneminde yaşanmamıştı. Kadın, Türklerde saygı gören bir varlıktı. Ankara Ziraat Fakültesi öğrencisi Aynur Sert Budak, Aralık 1976'da pusu kurularak, İstanbul'da İGMYO öğrencisi Çiğdem Yıldır, Mayıs 1977'de kurşunlanarak, üniversite sınavı için Görele'den Trabzon'a gelen Hatice Sefer, Haziran 1978'de kurşunla, Ankara'da öğretmen İcral Akın, Temmuz 1978'de yine kurşunla öldürüldüler. İleri Dergisi 27 Aralık 1976 sayı 3 ve 27 Haziran 1978 sayı 11, Devrimci Yol Dergisi 15 Mayıs 1977 sayı 2 ve 31 Temmuz 1978 sayı 20. Kahramanmaraş'ta ne yapıldı? Malatya ile başlayan Sivas, Kahramanmaraş ve Çorum'la süren toplu öldürmeler 1974-1980 karmaşası içinde üzerinde fazla durulmayan önemli olaylardır. Alevi yurttaşlara yönelen ve çocuklardan yaşlılara, kadınlardan korumasız hastalara dek çok sayıda insanı ayrımsız içine alan öldürme eylemleri kendiliğinden gelişen çatışmalar değil, önceden hazırlanan, amacı belli, planlanmış eylemlerdi. Kahramanmaraş olayları gerçek boyutuyla o dönemde olduğu kadar bugün de yeterince incelenmedi, amaç ve sonuçları sorgulanmadı ya da yeterince sorgulanmadı. İnsanlar nedenini bile anlamadan mahalleleri, iş yerleri ve evleri basılarak neden öldürüldü? Türk toplumunun geleneğine ters, insanlık dışı saldırıları kim planladı, uygulamaya nasıl soktu? Kolluk güçleri olaylara neden katliam bittikten sonra ve etkisiz biçimde müdahale etti? Öldürmelerin gerçek amacı neydi? Olaylarda yabancı etkisi var mıydı? Töbder, 15 Şubat 1975 tarihinde 52 ilde yürüyüş ve miting düzenleme kararı almıştı. Tümü gerçekleştirilemeyen yürüyüş ve mitingler izinleri alınmış yasal eylemlerdi. Eylem yapılan her yerde öğretmenlere taş, sopa, demir çubuk, bıçak ve ateşli silahlarla saldırıldı. Çok sayıda insanın katıldığı saldırıların ülke düzeyinde ve bir merkezden örgütlendiği açıkça belli oluyordu. Saldırının en yoğun olduğu yerler Malatya, Tokat, Amasya, Muş ve Kahramanmaraş gibi Alevi yurttaşların yoğun olarak yaşadığı illerdi. Saldırganların hedefleri içinde yalnızca öğretmenler bulunmuyordu. CHP il binalarına, genellikle Alevilerden oluşan CHP'lilerin ev ve iş yerlerine, kitapçılara, gazete bayilerine, kaymakam hatta vali lojmanlarına da saldırılmıştı. Malatya'daki saldırıların görgü tanıklarından avukat Süleyman Efe yaşadıklarını şöyle anlatıyor. Allah Allah diyerek tekbir getiriyor, saldırıyor, kepenklerini kırabildikleri dükkanları yağmalıyorlardı. İki gün öncesinde camilerde vaazlar verilmiş, köylere mektuplar gönderilmişti. Malatya'da camilere bomba atılacağı, solcu komünistlerin bankalara saldırıp soyacağı bildirilmiş, tüm Müslümanlar din uğruna cihada davet edilmişti. Bir başka, üstelik yetkili tanık, Muş valisi Ömer Haliloğlu ise şunları söylüyordu. Cumartesi günü köy yolları karla kaplı olmasına karşın 4000'e yakın bir topluluk il merkezine gelmişti. Ellerinde sopalar vardı. Rusya'dan gelen komünistleri arıyorlardı. Kendilerine böyle bir propaganda yapılmıştı. Din Kur'an elden gidiyordu, camiler kapatılacaktı. AGE sayfa 264. Şubat 1975 olayları gelecekte şiddeti arttırılarak yaygınlaştırılacak saldırıların sanki bir ön denemesiydi. Malatya Belediye Başkanı Hamit Fendoğlu'nun kim tarafından gönderildiği belli olmayan bombalı bir paketle öldürülmesi üzerine Malatya'da iş yerleri ve evler yakıldı, Alevi yurttaşlar öldürüldü. Propaganda yine yalana dayalı dinsel kışkırtmaya dayandırılmış ve aynı yöntemler kullanılmıştı. Malatya'nın hemen ardından aynı oyun Sivas'ta oynandı ve orada da ölümle sonuçlanan saldırılar düzenlendi. Aralık 1978 Kahramanmaraş ve Mayıs 1980 Çorum olayları toplu öldürme eylemlerinde yeni bir aşamayı gösteriyordu. Yaptıkları işte iyi eğitilmiş olduğu belli olan bir grup kışkırtıcı ajan, bağnazlığı, parayı ve mezhepsel kışkırtmayı kullanarak Alevi yurttaşlara karşı saldırılar düzenledi. Mahalleler basıldı, önceden belirlenen evlerde yaş ve cins farkı gözetmeden insanlar öldürüldü. Anlamsız gibi görünen vahşetin elbette bir nedeni vardı. Türk geleneklerini Anadolu'da hala yaşatan ve Cumhuriyet'e bağlı aydın bir kesim olan milyonlarca Alevi'ye, yurtlarını terk etmeleri için gözdağı veriliyordu. Toplu göçe zorlamak için yıldırılmaya çalışılıyordu. Kahramanmaraş olayları ülkücülerin beğendiği bir filmi oynatan sinemadan çıkanlar üzerine bir ses bombası atılmasıyla başladı. Yalnızca bir kişinin ayağından yararlanmasına karşın bir gün içinde ve karşılıklı olmak üzere önce Töbder üyesi iki öğretmen ardından da iki ülkücü öldürüldü. 22 Aralık'ta 4 cenaze birden kaldırılacaktı. Kentin hemen her yerinde halkı çatışmaya çağıran yalana ve dinsel kışkırtmaya dayanan propagandalar yapılıyor. Ancak emniyet güçleri herhangi bir önlem almıyordu. Kahramanmaraş müftüsü resmi bir araçla kenti dolaşmış ve halkı kışkırtıcı konuşmalar yapmıştı. Vali Tahsin Soylu olanlardan sonra bu müftü hakkında soruşturma başlatmıştı. Günaydın gazetesi 26 Aralık 1978. Kentte yönetim adeta ortadan kalkmış ve halk kendi haline bırakılmıştı. Bu koşullarda başlatılacağı belli olan saldırı çok geçmeden başladı ve konutlar, iş yerleri, özel araçlar yakılıp yıkıldı. Denetimsiz bir katliam tüm kente yayıldı. En korkunç olaylar Alevilerin dağınık olarak yaşadığı Sünni mahallelerinde yaşandı. Olay yerine sonradan gelen yetkililer, emniyet görevlileri ve gazeteciler gördükleri manzara karşısında dehşete düşmüşlerdi. 3-5 yaşında küçük çocuklar, hatta bebekler bile parça parça edilmiş, elden ayaktan düşmüş yaşlılar satırla doğranmış, hamile kadınların karınlarına kurşun sıkılarak doğmamış çocuklarıyla birlikte öldürülmüştü. AGE sayfa 354. Resmi açıklama, olaylarda 136 kişinin yaşamını yitirdiği biçimindeydi. Ölü sayısının çok daha fazla olduğu savlar da vardı. Gazetelere yansıyan haberlere göre kolluk kuvvetleri Ağrı Dağı eteklerine yaşları 16-40 arasında değişen, aralarında 4-5 yaşında çocukların da olduğu çok sayıda ölü gömmüştü. Günaydın Gazetesi 26 Aralık 1978. Ayrıca sayısı tam olarak saptanamayan ağır ve hafif yaralı vardı. 200'e aşkın konut, 70'in üzerinde iş yeri tahrip edilmiş, büyük maddi zarar meydana gelmişti. Çorum olayları Kahramanmaraş'ın 1,5 yıl sonraki yinelenmesi gibiydi. 29 Mayıs 1980'de Cuma namazı sırasında bir caminin yakınında bomba patlamış, çevreye ateş açılmış ve bu garip olayın hemen ardından komünistler camileri yakıp yıktılar biçiminde propaganda yapılmıştı. Yapılanlar gerek propaganda ve gerekse saldırı yöntemi olarak Kahramanmaraş'ta olanların aynısıydı. Sonuçları da hemen aynı oldu. Yine yüzlerce ev ve iş yeri yakıldı. 26 kişi öldürüldü. Yüzlerce insan yaralandı. Çatışmalar Merzifon ve Amasya'ya da sıçradı ve yörede insana ürküntü veren olaylar yaşandı. Kadınların iç çamaşırları çıkarılıp sırıklara takılıp sokaklarda dolaştırılıyor ve Aleviler kadın, erkek, yaşlı, genç, hatta çocuk demeden öldürülüyordu. AGE sayfa 390. Malatya'da başlayıp Çorum'a dek yayılan planlı saldırı siyasi ayrılıkların neden olduğu bir iç sorun değil, dış kaynaklı bir düzenlemeydi. Türkiye'ye yeni bir biçim vermek isteyen küresel güçler, gerekli dönüşümleri gerçekleştirilecek, yaptırım gücü yüksek yeni bir yönetim istiyor, çatışmalarla böyle bir yönetime gerekçe oluşturacak eylemler düzenliyordu. Ulus devlet işleyişini yerelleşmeye götüren emperyalist uygulama, etnik, dinsel ve mezhepsel çatışmayı küresel siyasetin merkezine yerleştirmişti. Ilımlı İslam olarak ifade edilen siyasetin başarılı olabilmesi için bu siyasete engel oluşturduğu düşünülen Alevilerin sindirilmesi, bunun için de inanç ayrılıklarının çatışma aracı olarak kullanılması gerekiyordu. Ayrılıkçı Kürt hareketi ile birleşecek bir Alevi-Sünni çatışması bu kullanım için verimli bir alan olabilirdi. Kahramanmaraş'ın üzerinde pek durulmayan ilk amacı buydu. Türklerin Anadolu'daki varlığının en eski ve ana bölgesi İç Anadolu'dur. Türklüğü burada yaşatan güç, yüzyıllar boyunca burada oluşmuş olan sosyal yapıya ve inanç dengelerine dayanmıştır. Mustafa Kemal, Kurtuluş Savaşı'nı bu bölgede başlatmış, savaşı Alevi ve Sünni halkın özverisine dayanarak ve Anadolu yaylasının içlerine çekilerek kazanmıştı. İç Anadolu, Türklerin Anadolu'daki ana yaşam alanı, fetihler için insan kaynağı, gerektiğinde son ve güçlü direnme noktasındaydı. Ve Batı, Anadolu'daki Türk egemenliğini tarihin hiçbir döneminde içine sindirememişti. Sevr'le başarılamayan, farklı biçimde şimdi başarılmak istenen ve yoksullaşmaya bağlı göçlerle zaten sarsılmış olan dengeler, inanç grupları arasına kin sokularak bozulmalıydı. Bunun için Türk töresini Araplaşmaya karşı yüzyıllardır koruyan Aleviler göçe zorlanmalı, nüfus olarak azaltılarak güvensiz bir yalnızlık içinde direnme gücünden yoksun küçük bir topluluk haline getirilmeliydi.